Ayrım 10. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 103. 13. Mary, Queen Elizabeth ile gitmek istiyordu. Paris'e varmadan önce dinlenmeleri gerekirdi. Nivey ses çıkarmadı. Elbette uçakla çok daha çabuk olurdu ama bagajları fazlaydı ve acele etmelerine de bir neden yoktu. Vatanına dönüş onu ürkütüyordu. Son haftaları toplantılar ve şuraya buraya koşuşmalarla geçmişti. Ama gene de kaç kez düşünceye dalmış, Fransa'yı gözün önüne getirmeye çalışmıştı. Eski dostlarından kimleri rastlayacaktı acaba? Nerede oturuyorlardı? Oradayken en güzel şiirlerini yazdığı meydandaki küçük evi duruyor muydu? New York'ta başını kaşıyacak zamanı olmamıştı. Hareketinden 3 gün önce Coster'la nihayet anlaşabilmişti. Senatör bir türlü kesin karar verememiş, bir Varşova'yı, bir Budapeşte'yi önermişti. Nivey de Prag üzerinde direnmiş ve sonunda kabul ettirmişti. Batı, Çekleri çok iyi anımsıyordu. Şubat devriminden sonra huzursuzluklar görülmüştü orada. Kaldı ki Prag sözcüğünün kendisi bile bir Amerikan okuru için şöyle ya da böyle uygar bir ülke çağrışımı yapıyordu. Low kesenin ağzını biraz daha açmıştı. Bill de güya hoşnut değilmiş gibi biraz homurdanmış, sonra anlaşmışlardı. Coster'la Transtok arasındaki dostluğu pekiştirmek için de Nivey, Bill'le karısını 3. caddedeki Fransız restoranına davet etmişti. Mary 2 saat tuvaletiyle uğraşmıştı. Özellikle de beyaza çalan kirpikleri onu çok uğraştırmıştı. Nihayet son derece dekolte, leylak rengi bir tuvaletli odasından çıktığında Nivey kendini tutamayıp karşısında duran görüntüye sırtını dönmüştü. Bu ne zevksizlik tanrım? Cadı, tam bir panayır cadısı. Mary, Coster'ın karısını çok çirkin bulmuştu. Oysa Victoria, New York'un en güzel kadınlarından biri olarak bilinirdi. Öyle hafif gülümser ve yeşil gözlerini öyle hoş süzerdi ki erkekler kıskançlıkla "Bill'in şansı bu kadından geliyor" diye düşünürlerdi. Üzerinde siyah uzun bir tuvalet, boynunda kıvrım kıvrım bir çelik gerdanlık vardı. Hafif şıngırtılı bir ses çıkaran gerdanlığını Nivea'ya göstererek "Ünlü bir heykeltıraşın yapıtıdır," dedi Victoria. "Adı da Ağlayan Çıngıraklı Yılan." Coster gülümsedi. $800. Asıl ben ağlamalıyım. Anlıyor musunuz? Nivey, New York'un en iyi restoranlarından birini seçmişti. Burada Paris'te bile zor bulunabilecek olan Strasbourg ve Bourgogne meyveli böreklerinden yapılırdı. Komşu masada aralarında melezlerin de bulunduğu aktörler oturuyordu. Nivey tedirgin oldu. Coster rahatsız edebilirdi bu durum. Buranın yemekleri fena değildir ama gördüğünüz gibi her renkten insan... Coster sevecenlikle güldü. Hiç rahatsız etmiyor beni şu kirli herif. Hatta bir renk veriyor buraya. Ama ben örneğin şu şarabın az bulunur, nefis bir şey olduğundan eminim. Gerçi inceden inceye anlamam bu şarap işinden ama dünyanın en iyi şaraplarının Fransa'dan çıktığını duymuşluğum vardır. Bu böyle olduğuna göre ve burada da bir de zenci bulunduğuna göre şu anda Paris'te sayabiliriz kendimizi. Nivey, Coster'ın karısıyla ilgilenmiş olmak için Utrio'nun peyzajlarını anımsayarak resim sanatından söz açtı. Victoria gülümsedi. Utrio'yu bıraktım artık. Modası geçti. Sonra çamurlu, pis sokakları seyretmek ancak küçük burjuvalara zevk veren bir şey. Salvador Dali çok daha ilginç. Hatta geleceğin sürrealistlerin olacağı düşüncesindeyim ben. Coster yine sevecen ama bu kez biraz da kaba bir gülüşle söze karıştı. Satın aldık bile bu sürrealistlerden. 2 tane hem de. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu sürrealistler çok realist adamlar. Realiteden, yani çek defterinden pek hoşlanıyorlar. Bay Salvador $8,000 patladı bize. Victoria gözlerini hafifçe süzerek. Bill, dedi, kendini sanattan anlamaz göstermek istiyor ama anlar. Hem de çok iyi anlar. Sizin çok orijinal şiirler yazdığınızı söylemişti bana. Ne yazık ki Fransızca bilmiyorum. Siz de sürrealistsiniz değil mi? Hayır, ben daha çok yabanılım. Matisse gibi mi? Deli gibi düşkünüm Matisse. Ama onu da biraz modası geçmiş gibi bulmuyor musunuz? Dün akşam kale bizde yemekteydi. Sürrealistlerin de modalarının geçtiğini, şimdi soyut sanatın sahneye çıkmakta olduğunu söyledi. Belki de hakkı var. Belirli hiçbir şeyin gösterilmediği resimler hoşuma gidiyor. Kale bazı şairlerin soyut şiir yazdıklarını söylüyor. Ses varmış ama söz yokmuş. Kim bilir, belki de soyut sanat bütün ötekileri bastıracaktır bir gün. İstekozunu parçalamaya çalışan Bill, korkarım ki evet diye mırıldandı. Bu demektir ki biz Salvador'unkilerine 8,000 kağıt yolluyoruz ve karşılığında hiçbir şey betimlemeyen bir tablo satın alıyoruz. Aslında bunun 16 binden aşağı olmaması gerek. Çünkü eğer bu adamlar abstraksiyon ile geçinebiliyorlarsa alacaklarını iki katıyla almalılar. Bill, bugün çekilecek gibi değilsin. Victoria gizemli bir gülümsemeyle siteminin tatsızlığa yol açmasını önledi. Yandaki masada oturan aktörlerden biri içini çekerek, "Baksana," dedi, "ne güzel bir kadın." "Tanırım onu," dedi arkadaşı. "Hiç bakma, daha iyi edersin. Coster senin bir yılda kazandığından daha çoğunu bir haftada kazanır." Nivea'yı dalmıştı. "Meriden de aptal bu kadın. Her şeye karşın Fransa'ya dönüyor olmam çok iyi. Paris'in basit orospuları bile bu ahmaklardan yalnızca daha akıllı değil, aynı zamanda daha tatlı ve daha çekicidirler. Şu Victoria denilen budalayı kucaklamaya kalksan %100 "iyi ama bu hareketi biraz molası geçmiş bulmuyor musunuz?" diyecektir. "İyi ki ayrılıyorum Amerika'dan." "Prag'da durum ilginç," dedi Nivea Coster'a dönerek. "Hava hayli gergin." "Bana göre sıkıcı. Haydi diyelim, önceleri Paris gibiydi şu Prag. Ama şimdi her şeyi Moskova yöntemleri üzerine düzenliyorlar. Bunun neresi ilginç?" "Ben Tanrı'ya şükür hem Moskova'da bulundum hem de Paris'te. Herifler beni tutuklayıp yaka paça yargılamaya kalkışırlarsa asıl bu ilginç olur. Korkuyorlar çünkü. Çekiniyorlar. Hele bir de sürgüne yolladılar mıydı? Bu iyice sıkıcı olur artık. Sizi süreceklerini hiç sanmam. Çok şey yapabilirsiniz orada." "Güçlü duygusal heyecanlardan hoşlandığınızı siz kendiniz söylemiştiniz. Üstlendiğiniz bu iş ise tam bir kumar." "Ne kumardan ne de bir başka oyundan hoşlanırım. Monte Carlo'da millet aklını kaçırıyor, intihar eden edene. Oysa ben öküzün trene baktığı gibi bakarım kumarcılara. Politikadansa tiksinti derecesinde bıktım artık. Kuşkusuz kızıllar bizi yok etmeden önce biz onları yok etmeliyiz. Ama bu da sıkıcı bir şey. Niye ben şiir yazamıyorum bilmem ki. Şöyle balıklar üzerine falan." Nivea yüzünü buruşturdu. Coster'ın evindeki o aptalca komedi yanımsadı. Gazeteciyle son olaylar üzerine konuşmaya karar verdi. Acaba cumhuriyetçiler Truman'ın son demecini nasıl karşılıyorlardı? Ama masalarına yaklaşan gazete satıcısı engel oldu bunu sormasına. Bir Times alarak açtı. "Bakalım ne demiş şu casus?" Mary hemen Bill'in yanında oturuyordu. Elinde olmadan gözü gazeteye gitti ve hemen ardından bir çığlık attı. "Kendini asmış." Bill kibar bir davranışta bulmak isteyerek Jackson'dan telgrafla alınan haberi yüksek sesle okumaya başladı. Mary'nin ağladığını görmüyordu. Kirpikleri gözyaşlarından bozulmuştu ve erimeli bol pudralı yanaklarının aşağı iki kara oluk gibi akıyordu. "Kes ağlamayı," diye fısıldadı Nivea. "Herkes sana bakıyor." Ama Mary ağlamaya devam ediyordu. Coster da şaşırmıştı. Mary'ye dönerek "neyiniz var?" diye sordu. Yanıtlamadı Mary onu. "Şu son sıralar Mary'nin sinirleri hep bozuk," dedi Nivea. Gazetede söz edilen zenci de babasının evinde yakalanmıştı. Coster Mary'ye döndü. "Onu elektrik iskemlesine oturtmadılar diye mi üzülüyorsunuz?" Mary kendini tutamayıp isteri kıçkırıklarla ağlamaya başladı. Nivea'nın yatıştırma çabaları da boşa gitmişti. Mary bağırıyordu. Hiçbir suçu yoktu onun. Kaç kez söyledim bunu onlara. Ondan büyük bir sanatçı çıkabilirdi. Victoria gülümsedi. "Hakkınız var. Zencilerin arasında üstün yetenekli olanlar pek çok." Mary artık hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Nivea kendinden geçerek. "Kes," dedi. "Kes. Restoranda sinir buhranına tutulup bağırıp çağırmak aptalca bir şey." Coster Mary'ye dönerek. "Oysa ben sizi gayet iyi anlıyorum," dedi. "Ona acıyorsunuz. Hepsi bu. Moskova'da gördüğüm yaralıları anımsıyorum da. Kızıldı hepsi de ve ben biliyordum bunu. Ama inanın gene de acımıştım onlara. Ne de olsa insanız. Absürt bir şey değil. Niye acımayalım bu zenciye? Belki de gerçekten suçsuzdu. Ama ya bir de senatörün evini soymak istiyorduysa? Hoş, bu durumda da bir şey değişmezdi ya. Kendini astı ve böylece de alaverimiz kalmadı. Ödeştik kendisiyle. Ama bakın kızıllara fazla acımıyorum. Örneğin şu herifi ele alalım. Soytarlık edip duruyor. Fabrikaları havaya uçurmak istediğini biliyoruz değil mi? Bir de kendisine sorun. Sütten çıkmış ak kaşı kesilecektir. Hep böyledir kızıllar. 41'de görmüştüm onları. Eğer biz onları yok etmezsek onlar bizi yok edecekler. Anlıyorsunuz değil mi?" Minaev işiyle ilgili rapor okumaya başladı gazeteden. Mary kendisini unutmalarından yararlanarak lavaboya gitti. Coster gazeteyi katlayarak, "Belki 100 kez yazdım heriflerin üzerimize saldırmaya hazırlandıklarını," dedi. "Ama açık konuşmak gerekirse, o zamanlar ben de inanmıyordum buna. Ama doğruymuş meğerse, Tanrı bilir neler olacak. 1-2 yıla kadar işimiz bitik demektir. Eğer biz onları tepelemezsek, onlar bizi tepeleyecekler. Anlıyorsunuz değil mi?" "Sizce onlarda da bomba var mı?" diye sordu Nivea. Hiç kuşkunuz olmasın. Yalnız bizdekinin daha büyük olduğu söyleniyor. Kim bilir, belki de. Bilmiyorum, ölçmedim. Ama cartayı çekmek için 100 tanesi şart değil ya bunun. Bir bomba da yeter. Kahve ve konyak içtiler. Mary sakinleşmiş ve siyah kirpikli olarak döndü. Victoria ritim duygusundan söz ediyor, Nivea'yı de incelikle onu dinliyordu. Coster ise sigara içiyor ve gülümsüyordu. ''Niye gülüyorsun dostum?'' diye sordu Victoria. ''Hiçbir şeye, soyut bir şekilde gülmeye çalışıyorum.'' Bir kadeh konyak daha içen Bill ansızın bir kahkaha attı. ''Şu atom bombası ne mene bir şeydir. Üzerimde hiç denenmediği için bilemiyorum. Ama besbelli şiirden çok daha temiz, çok daha katkısız, çok daha ustalık isteyen güçlü bir müzik. Herhalde yatma zamanı geldi artık.'' Mary biraz hava almaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Başı ağrıyordu da ve Coster'lar gider gitmez bir taksi çevirerek kocasına "Tatlım," dedi. "Kendimi toparlayabilmem için biraz başka şeylerle oyalanmam gerek." Agnes'e telefon ettim. Kocasıyla birlikte Society'delermiş. "Ben de oraya gidiyorum. Hadi sana iyi geceler." Mary Society'ye değil, Surrealist ressama gitti. Hiç şaşırmadı ressam onun gelişine. Masanın üzerine bir şişe cin koydu. Birlikte konuşmaksızın içtiler. Bir süre sonra Mary, ''Sürrealistlerin soyutçuları bastırdıkları söyleniyor.'' dedi. ''Bilmiyorum, 6 ay var ki kimsenin benden bir şey satın aldığı yok.'' ''Peki sen Salvador Dali'yi beğeniyor musun?'' ''5 para etmez, 6 ay var ki her şeyden tiksinmeye başladım.'' ''Peki sana göre en iyisi hangisi, soyutçular mı?'' ''Rafael.'' ''Ve ayda $500.'' ''Nokta.'' Kendi sergimi gezdim. 5 para etmez. Başka türde çalışmak gerek. Hangi türde? Bilmiyorum. Belki 1 yıla kadar bulurum. Eğer bulamazsam senin sağlığına içerim. Nokta. 1 yıla kadar kızılların saldıracağı söyleniyor. Olabilir. Bu rezillikten 1000 kat daha iyidir bomba. Kızıllardan mı yanasın? Bilmiyorum. Ne bu süslenip püslenmişsin? Herhalde benim için. Yani sırtındaki elbisenin uzun kuyruğuyla geçen yıldan kalma izmaritlerimi süpürmek için değil, takıp takıştırman. Coster'larla yemekteydim. Rezillikti ki olursa bu kadar olur. Ama onu bırak da söyle bakalım. Kızılların resimlerini beğeniyor musun? Hayır, 5 para etmez. Salvador Dali daha mı iyi? Hayır. Kimin iyi olduğunu demin söyledim. Rafael. Aziz Maria'nın yaşadığı zamanla Rafael'in onun resmini yaptığı zaman arasında kaç yıl olduğunu biliyor musun? 1500 yıl. Demin sen kendin söyledin 1 yıla kadar heriflerin bizi tepeleyeceklerini. Madem böyle, ne diye kafamı yorayım? Nokta. Sana neden geldim biliyor musun? Tahmin ediyorum ama cin içtikten sonra bile nazik kalmak istiyorum. Bilemedin. 2 saat önce kendimi asmak istiyordum. Bu tiksinçliklerden, rezilliklerden şurama geldi artık. Bir zenciye aşık olmuştum. Tam bir sanatçıydı. Senden çok daha iyi bir sanatçı. Zorla evime getirdim onu. Tuttular, yakaladılar. Mississippi'de babamın çiftliğinde çalışıyordu. Düşünebiliyor musun? Astı kendini. Ressam bir kahkaha attı. O kendini astı diye mi sen de kendini asmaya niyetlendin? Rezillik, tam rezillik. Burada bir genç oturur. Ressam değil, bankada çalışıyor. Her sabah kalktığında... ''Aman ne güzel hava!'' der. Ben de ona ''Rezillik!'' diye karşılık veririm. Elbette bir Rafael değilim ben. 5 para etmez yaptıklarım. Ama ne de olsa gene de bir sanatçıyım. 1 yıla kadar bu genç de anlayacak ne tür bir rezillik içinde bulunduğumuzu. Demek ki bombadan önce ya da bombadan sonra. İşte bütün sorun. Nokta. Mary eve sabaha karşı döndü. Kafasının içi bomboş, düşünceleri bulanıktı. Sanki çok ağır hastaydım da iyileştim. Ressam tatlı çocuk ama burada yükselmesi zor. Ona Paris gerek. Oysa Paris'e ben gidiyorum. Her şey öylesine aptalca ki. Kim bilir, belki de kale haklı. Resmin hiçbir şeyi anlatmıyor olması çok daha iyi. Bakıyorsun ve o sana hiçbir şey düşündürtmüyor. Ama ressam düşünmek gerek diyor. Herkes kızıllara sövüyor. Bir o kötü konuşmuyor onlar için. Niçin? Bir de rezilliğin alıp yürüdüğünü söylüyor. %100 haklı. Niçin öldürdüler David'i? Rezillik değil de nedir bu? Avukata da para göndermek gerek. Gerçi David hiçbir şey söylemedi. Ama ben onun bir sevgilisi ya da nişanlısı olduğundan eminim. Bu yüzden gitmek istemedi Kuzey'e. Biraz fazla göndereyim parayı. David'in kadınına da versin avukat. Ama ne yaparsam yapayım, benim açımdan tam bir rezillik bu. İyi ki ayrılıyorum buradan. Paris'te hiçbir şey düşünmeden, her şeyden kopmuş olacağım. Bir kahvenin terasına oturacağım ve çevreme bakınacağım, gülen, öpüşen insanlar. Öğleye doğru senatör geldi. Kızını geçirmek istiyordu. Nive ile uzun uzun politikadan konuştular. Mary dinlemiyordu. Senatör gülümsedi. Bizimle olmak sıkıyor mu seni? Ama açık konuşmam gerekirse öyle bir durumdayız ki ne kadarlık bir süre için ayrıldığımızı, yani bu ayrılığın ne kadar süreceğini ben bile bilmiyorum. Roberts, Kızılların dolu dizgin bir hazırlık içinde olduklarını söylüyor. Şu casusun üzerinde bulunanları okumak yeter bunu anlamak için. Yakında savaş patlayabilir. Mary, Cenevre'ye getirilen yaralıları anımsadı. Birinin başı sargılıydı. Sormuştu da. Ne gözleri, ne burnu. Yüzüğe bir şey kalmamış, demişlerdi. Korkunç. Demek yeniden savaşa. Koşup babasını kucakladı ve tıpkı bir çocuk gibi. Savaş istemiyorum ben, dedi. Duyuyor musun? Savaş istemiyorum. Senatör duygulanmıştı. İşte saf bir Amerikan kadını. Sakin ol çocuğum. İzin vermeyeceğiz onlara. Ne haldeyim görüyorsun bak. 4 gecedir oturum halindeyiz. Eğer bir şey olacak olursa uçağa atladığınız gibi doğru Mississippi'ye evimize gelirsiniz. Avrupa'ya ne olur bilmem ama Amerika'yı savaşa bulaştırmayacağız. 10. ayrımın sonu sayfa 110.